Mitoloji yalnız tanrılarıyla değil, aynı zamanda ölümlü kahramanlarıyla da sanat ve düşünce malzemesidir. Yine mitoloji, yalnız ait olduğu dönemler bakımından değil, insanlık tarihinin daha sonraki aşamaları içinde gerçekliğin bildirilmesinde tükenmez bir kaynak gibidir. Zevklerin, endişelerin, acıların, sevinçlerin, zaferlerin, yenilgilerin bireysel ve toplumsal düzlemde, bilimsel ve sanatsal faaliyet çerçevesinde işlenmesi için anlamlı bir aracılık işlevi görür. İlhan İlhan'ı okurken aklıma mitolojik efsaneler geldi. Yunan mitolojisini düşündüm. Bununla toplumsal mücadeleler tarihi arasında bulunan benzerliklere güvenerek düşüncelerimi sistemleştirmeye çalıştım. Bu yöntem gerçekliğin bozularak yeniden kurulması ve bu sırada kazanılan mesafe nedeniyle daha eksiksiz değerlendirilebilmesi için denemeye değerdi. İnsanlığın özgürlük ve demokrasi mücadelesi bağlamında iki mitolojik örnek özellikle dikkatimi çekti. Prometheus ve Sisyphos efsaneleri zorunluluk aleminden özgürlük alemine geçmek üzere daha kaç zaman Prometheus'lar hayal edilecek? Özgürlük ve demokrasi mücadelesi daha kaç zaman bir Sisyphos işi olarak görünmeye devam edecek? Umut acaba hep Pandora'nın kutusunda kalsaydı daha mı iyi olurdu? Yunan mitolojisinde Prometheus'la Sisyphos arasında bir takım benzerlikler vardır. İkisi de Zeus'a karşı çıkmıştır. Bu tavırlarıyla bireysel gücü ve bireyin toplumsal rolünü bize hep hatırlatırlar. İkisi de tanrıların babasına karşı baş kaldırırken hileye başvurmuşlardır. Burada yine Brecht'in önerilerini düşünmek gerekiyor. Mitolojinin sergilediği çatışmaların gelişmesine itki gücü veren bir eylem olarak aldatma hep vardır. Ancak başkaldırma ve hile konusunda Prometheus'la Sisyphos arasında amaçlar açısından bazı aykırılıkların da olduğunu unutmamak gerekir. Prometheus efsanesi insanlığın yaratılışıyla ilgili olarak mitolojiden gelen efsanelerden biridir. Titanlardan İapetos'un oğlu ve tanrısal Uranus'un torunu Prometheus, Titanlarla tanrılar arasındaki savaşta Kronos ve diğer Titanlara karşı Zeus'un yanında yer alır. Bireysel olarak bir şeyler gerçekleştirme arzusunun verdiği huzursuzluk içinde Prometheus yeryüzüne gider ve orada tanrıların bedenini örnek alarak kilden insan yapar. Athena'nın yardımıyla insana ruh verir, onu akıl sahibi kılar. İnsan soyuna hayatı, hayatla ilgili olarak bilgileri ve emek gücünü kullanmayı öğretir. Bu arada Olimp'te Zeus, eski tanrıların soyunu, titanları, yeraltı dünyasına ceza yeri olan Tartaros'a gönderdikten sonra göğün tek egemeni olmuştur. Prometheus'un yarattığı insan soyu kısa sürede Olimp'teki tanrıların dikkatini çeker. Tanrılar insanlardan kendilerine boyun eğmelerini ister. Böylece ölümlülerle ölümsüzler arasında bir tartışma çıkar. Hesiodos bu tartışmanın kesilen kurbanlarda tanrılara ait olan payların saptanmasıyla başladığını söyler. Bu sırada Prometheus'un aklına bir hile gelir. Kendisi tanrıların gücünü ölçmek istemektedir. Çünkü yarattığı insanların avukatlığını üstlenmiştir. İnsanlar adına büyük bir boğayı keser, hayvanı parçalara ayırır ve bu parçaları iki yığın halinde toplar. Yığınlardan birinde hayvanın yenebilecek yanları vardır ve üstü boğanın derisiyle örtülüdür. Diğer yanında hayvanın kemikleri bulunmaktadır. Daha büyük görünen bu ikinci yığının üstü yağlarla örtülüdür. Zeus birinci yığını seçerse tanrıların egemenliği sürecek, ikinci yığını seçerse kurbanlarda büyük pay insanların olacaktır. Egemen Zeus hileyi fark eder ama anlamamış gibi kemik yığınını seçer. Kemikler ortaya çıkınca göstermelik bir öfkeye kapılır ve Prometheus'a gerçek bir titan olarak sen aldatma sanatını unutmadın, bunun cezasını çekeceksin der. Zeus önde, diğer tanrılar arkada, büyük bir öfke içinde Olimp'e dönerler. Zeus ilk ceza olarak daha önce armağan etmeyi düşündüğü ateşi insanlara vermekten vazgeçer. Oysa Prometheus, Zeus'un keyfi kararına boyun eğmeyecektir. Ateşi Zeus'tan çalar ve yeryüzüne getirir. İkinci kez yenildiğini anlayan Zeus, acı bir intikam peşindedir. Pandora'yı içine bütün kötülükleri doldurduğu kutusuyla birlikte, yeryüzüne ölümlülerle ölümsüzlerin birlikte uyum içinde yaşadığı dünyaya gönderir. Prometheus'un bütün uyarılarına rağmen saf biri olan kardeşi Epimetheus, Pandora'ya kanar. kutunun kapağını açan Pandora, bütün kötülüklerin yeryüzüne yayılmasına neden olur. Kutuda yalnızca umut kalmıştır. Pandora, Zeus'un emri üzerine umut çıkmadan kutunun kapağını kapatır. Pandora'nın kutusundan çıkan kötülüklerin, Prometheus'un insanlara vurduğu en büyük darbe, onların artık doğal yolla ölmemeleri, bunun yerine acılar, hastalıklar, ateşler içinde kıvranarak sonlarını bulmaları olmuştur. Zeus, Prometheus için de özel bir intikam düşünür. Adları Kratos, Zor ve Bia şiddet olan iki işkenceci uşağına emir verir. İşkenceciler Prometheus'u Kafkas dağlarına zincirle bağlarlar. Zeus'un kartalı her gün gelip Prometheus'un karaciğerini yemektedir. Karaciğer kartal gittikten sonra her gün eski haline dönmekte, ertesi gün yeniden parçalanmaktadır. Bu işkence 30 yıl sürer. 30 yıl sonra Prometheus Herakles tarafından kurtarılır ama kolunda Kafkas kayalıklarından küçük bir taşın ucuna bağlı olduğu demir bir halkayı hep taşımak zorundadır. Sisyphus'a gelince Zeus, ırmak tanrısı Asopos'un güzel kızı Aijinia'yı kaçırmıştır. Kızını arayan Asopos, Sisyphus'un kral olduğu Korint'e gelir ve kendisinden yardım ister. Sisyphus, Aijinia'nın nerede olduğunu bilmektedir. Irmak tanrısı Sisyphus'un kalesinde bir su kaynağı yaratırsa, ona kızının saklı tutulduğu yeri söyleyecektir. Asopos, Sisyphus için bir su kaynağı yaratır ve kızının nerede olduğunu öğrenir. Zeus yine öfkelenmiştir ve intikam peşindedir. Zeus'u en çok kızdıran Sisyphus'un bir karşılık bekleyerek yardım etmesi olmuştur. Sisyphus'u cezalandırmak üzere ölüm tanrısı Thanatos'u görevlendirir. Sisyphus ölüm tanrısını önce yenerse de Thanatos savaş tanrısı Ares'in yardımıyla Sisyphus'u yeraltı dünyasına atmayı başarır. Oysa ölüm tanrısı Sisyphus'un ne kadar kurnaz olduğunu bilmemektedir. Korint kralı karısına kendisi için ölüm kurbanı getirmemesini söylemiştir. Yeraltı dünyasında Hades'ten kısa bir süre için Korint'e gidip karısına kurban konusunu hatırlatmak üzere kendisine izin vermesini rica eder. İşi bittikten sonra hemen yeraltı dünyasına dönecektir. Hades'ten izin koparan Sisyphus sözünü tutmaz, yeryüzünde kalır ve sefaat içinde yaşamaya başlar. Ancak bir gün ölüm tanrısı Sisyphus'un hiç beklemediği bir anda çıkar gelir ve onu yeraltı dünyasına gönderir. Hilesinin cezasını çekmek üzere kendisinden büyük bir mermer kayayı dik bir yamaca iterek çıkarması istenmiştir. Mermer kaya hedefine tam ulaşırken Sisyphus'un ellerinden kaymakta ve aşağıya yuvarlanmaktadır. Sisyphus her seferinde bu işe yeniden başlamakta ve tam sonuca varırken kayayı yine aşağı kaçırmaktadır. Bu cezadan ne zaman kurtulacağını kimse hala bilmemektedir. Prometheus'un da amacına ulaşmak için hileye başvurmuştur. Ancak Sisyphus baştan beri ölümlülerin en düzenbazı olarak tanınmaktadır. Zeus, Sisyphus'un karşılık bekleyerek yardım etmesine kızmıştır. Oysa kendisi hep bir karşılık beklemektedir. Bütün benzerliklere rağmen Prometheus'la Sisyphus'un hileleri arasında amaç açısından farklar vardır. Sisyphus hayatı daha çok zevkler alarak yaşamaktadır. Bu anlamda yaşaması engellendiği zaman hileye başvurmuştur. Prometheus için hile tek başına kendi başarısı için değil, yarattığı insanların geleceği için gereklidir. Her şeye rağmen Sisyphus'un efsanedeki en belirgin davranışı tanrıları hafife almasıdır. Neden onun davranışını düzenbazlık değil de uyanıklık olarak değerlendirmeyelim? Bütün bireyselliğine ve egosantrik davranışa rağmen Sisyphus bilinçli bir kahramandır. Hayata bağlıdır. Hatta kendisine ceza olarak verilen mermer kayayı kendi nesnesi yapabilmiştir. Albert Camus'un Sisyphus'u elinden kayayı kaçırdıktan sonraki davranışlarıyla olurlaması, günümüzdeki birey toplum bütünlüğünün karmaşık ve çelişkili oluşu açısından ilginçtir. Sisyphus bu dönüş, bu duruş sırasında ilgilendirir bizi. Böylesine taşlarla baş başa didinen bir yüz, taşın kendisidir şimdiden. Bu adamın ağır ama eşit bir adımla sonunu göremeyeceği sıkıntıya doğru inişi gözlerimin önüne geliyor. Kayasından daha güçlüdür. Bu söylenen trajik ise kahraman bilinçli olduğu içindir. Yine Sisipos'u kayasına dönerken getiriyorum gözlerimin önüne. Acı başlangıçtaydı. Yeryüzünün görüntüleri akla fazla takıldığı zaman, mutluluğun çağrısı fazla ağır bastığı zaman insanın yüreğinde keder yükselir. Kayanın yenilgisidir bu. Kayanın ta kendisidir. Uçsuz bucaksız kederi taşınamayacak kadar ağırdır. Sisipus'un bütün sessiz sevinci buradadır. Yazgısı kendisinindir. Kayası kendi nesnesidir. T. Yücel'in çevirisinden aktardım. Prometheus Herakles tarafından kurtarılmasaydı, zinciri kendi nesnesi olmayacak mıydı? Hatta o zincirden bir parça kalmıştır bileğinde. Günümüzün aydını, bireyselliğini tadamadan, kitleleştirilmiş insanların suskunluğu karşısında Sisipos işine ömür boyu mahkum mudur? Diyelim ki Sisipos kendisi için baş kaldırdı Zeus'a. Peki ya Prometheus? Yarattığı insanlar Herakles'in kahramanlığını gösterecek bilinçten o kadar mı uzaktı? Evet, uzaktılar. Ne var ki Prometheus'ta, Sisipos'ta insanların düşünce dünyasında ilginç ve güncel olmaya devam ediyorlar. Bunu Ernest Bloch'un umuduyla açıklamak mümkün mü? Ya da kim çıkardı umudu Pandora'nın kutusundan? Nereden kaynaklanıyor bu mücadele gücü ve aynı zamanda hayatı olan bağlılık? Kaldı ki özgürlük ve demokrasi mücadelesi hayatı savunmak adına verilmesine rağmen hayattan kopmuş diyalektik zıtlığını içermektedir. Umut, umutsuzluğun başladığı yerde var. Anna Segers, Ölüler Genç Kalır'ı 1949'da yazmaya başladığında kafasında şu soruları taşıyordu. Nasıl oldu da ülkesinin ve ulusunun başına bir Nazi felaketi geldi? Yine bu sorunun devamı olarak yakın geçmişten hangi dersler çıkarılmalı ki gelecek günler güzel olabilsin? Segers, trajik olanı kamu için mutlak görmüyor, somut tarihi bağlam içinde kişinin ölmesinin yani öldürülmesinin önceden düşünülse bile varılacağı bilinmeyen hedeflerin ele geçirilmesinde, geleceğin kurulmasında, bütün trajikliğine rağmen diyalektik kavrayış içinde anlam taşıdığını belirtiyor. Ölüler Genç Kalır, Almanya'da Kasım devriminden İkinci Dünya Savaşı'nın bitimine kadar geçen 25 yıllık tarihi dönemi kendisine malzeme olarak alan bir romandır. Erwin, Kasım devrimi sırasında gerici askerler tarafından öldürülür. Bundan sonraki olaylar Erwin'in, yakınlarının ve katillerinin kaderleriyle ilgilidir. Yazar bu arada ülkedeki bütün önemli toplumsal sınıf ve tabakaların durumunu ele almakta ve onları belirleyici tarihi olaylar karşısında gösterdikleri tepkiler içinde anlatmaktadır. Erwin'in oğlu romanın sonunda bir direnişçi olarak ölmektedir. Katiller bu kez Nazilerdir. Ancak tarihi süreklilik içinde babayı öldüren toplumsal ve politik güçlerin devamıdır. Romanın sonu Erwin'in henüz doğmamış olan torununun, büyük babasının ve babasının izinden gideceğini ve yaşanılan yenilgilerin ötesine geçecek kadar güçle mücadeleyi sürdüreceğini vurgulayacak biçimdedir. Kısacası Segers'in romanı bir bütün olarak savaş sonrasının Alman gerçekliği göz önüne alındığında kendi ülkesinin varoluşuna yönelik bir çağrıdır. Eserin sonu nesnel gerçeklik tarafından yazılacaktır. Yazar Ölüler Genç Kalır'da bir yandan Prusya militarizmiyle Nazileri ve onların ekonomik, politik ve toplumsal dayanaklarını anlatırken, öte yandan da bireysel gerçekliğin hemen hemen bütün zayıflıkları ve güçlükleri içinde ön planda kalmasına dikkat ediyor. Bireysel ve toplumsal bilinç her seferinde yeni çabalara ve yeni kurbanlara ihtiyaç duyarak gelişiyor. Herhalde Prometheus ve Sisyphus her çağda, her tarihi dönemde ve her somut toplumsal gelişme aşamasında yeni biçim ve içerik kazanmak zorundadır. Bu, gerçek hayatın gereğidir, onun belirleyiciliğini gösterir. Ancak gerçek hayatın bilinçten süzüldükten sonra, örneğin sanat düzeyinde kazandığı yeni gerçeklik, yaşamın sınırlarını aşar. Belki de gerçekliği bozduğu için onu kavranılır duruma getirir. Alaaddin Bilgi, İlhan İlhan'da kitapların ölümünü yazarken, gerçek hayatın imaj yoluyla nasıl anlam değiştirebileceğini gösteriyor. Bilginin yazısını okurken bir an biz yaşayanların imajinasyon karşısında seyirci durumuna girdiğini anladım. Oysa gerçek hayat da öyle değil mi? Değil tabii. Fıçık. Gerçek hayatta seyirci yoktur. Herkes katılır hayata diyor. Ama gerçek hayata katılmak da şartsız olmuyor. Bütün çelişkililiğine rağmen insanlık onurunu korumak ve orta yol tanımamak için de yaşadığımız tarihi dönem içinde hayatın dayattığı şartlar arasından sıyrılıp öne çıkıyorlar. Hatırlayalım, Prometheus'la Sisyphos da orta yol tanımamışlardı. Bu efsanelerin bugüne kadar gelmesinde ve böylesine canlı kalmasına rol oynayan bilinç hangisidir? Bu soruya cevap vermeyi deniyorum. Hayatımı boşa harcamadım. Sonunda da rezil edecek değilim. Fıçık, galiba yazmak çok önemli bir eylem. Yazmak ve yaymak. Gardiyan Kolinski olmasaydı, Fıçık'in hapishanesinde tuttuğu notlar bize nasıl ulaşabilirdi? İlhan gelecekte nasıl bir yere sahip olacaktır? Bunun için tek güven kaynağı yine hayat, yine insanlar. O çelişkili hayat, o çelişkili insanlar. Hayatta şaşırmamayı öğrenmek, kişinin ancak ileri bilinç düzeyinde ulaşabileceği özellikle ilgidir. Ama şaşırmamak, hayatı dondurmak anlamına gelmez mi aynı zamanda? Şaşırmamak aynı zamanda hayatta acı çekmekten ve sevinç duymaktan da vazgeçmek değil midir? İnsanların gariplikleri, güvenilirlikleri, ihanetleri, suskunlukları, baş kaldırmaları hayatın çelişkileri içinde zaman zaman ne kadar şaşırtıcı olur. Fıçık soruyor. İnsanların gözlerini açmaları için birkaç yüzyıl gerek. İleriye giden yolda insanlık kaç bin hapishane hücresi aşındırmış. Biraz da şaşkınlık yok mu bu sözlerde? Bugün bile sorabiliriz kendimize. Nazi Almanya'sında toplama kampları hemen herkesin bildiği bir gerçekken, nasıl oldu da engin bir kültür birikimiyle yaşaya gelen Alman ulusunun çoğunluğu buna karşı suskun kalabildi? İnsanların yapısı ne garip, dayanılmaz şeylere dayanıyorlar. İnsanlar yalnız başkalarının vücudunda yapılan vahşete değil, kendilerine uygulanan vahşete bile dayanabiliyorlar. Ama Fıçık, bu direnci hayata ve geleceğe olan bağlılığa veriyor ve bu direncin içinde filizlendiği çelişkiyi kavrayabiliyor. Hayatı savunmuş ölülerin genç kalması bundandır muhakkak. Fıçık, gelmen epey zaman sürdü ölüm. Bir zamanlar seninle tanışmadan daha çok, pek çok yıl geçeceğini umuyordum. Özgür bir adamın hayatını yaşamayı, çok çalışmayı ve çok sevmeyi, türkü söylemeyi ve dünyayı dolaşmayı umuyordum. Daha yeni olgunluğa eriştim ve çok güçlüydüm. Ama artık değilim. Yok oluyor gidiyor gücüm. Hayatı sevdim ve onun güzelliği uğruna savaş alanlarına koştum. Sizleri sevdim insanlar. Sevgime karşılık verdiğinizde de mutlu oldum. Beni yanlış anladığınızda acı çektim. Naziler Fıçık'ı idam ettiler. Fıçık uğruna öldüğü ülkesinin kurtuluşunu görmedi. Hayata tüm varlığıyla katılmıştı. Ölmek üzere yaşamadığının farkında olacak kadar bilinçliydi. Hatta hayatta gönüllü olarak Prometheus rolünü üstlendiğinin de farkındaydı. Ne var ki ölümü hayatın olağanlığını değiştirmedi. Değiştirmediği gibi hayatın olağanüstülüğünün ancak olağanlığı bağlamında düşünülebileceğini kanıtladı. Hayatı ikiye ayırmak mümkün mü? Olağanla olağanüstü o kadar iç içe ki, tıpkı bireyle toplumun birlikteliği gibi. Ne kadar zordur bu durumda toplumu değil de bireyi anlatmak. Bir sentezin zorluğu. İlhan'da Vahap Erdoğdu şöyle yazıyor. Bu son 40 yıl pek çok bunalıma tanıklık etmiştir ve bu bunalımların en ağır yükünü de kuşkusuz 40'lı kuşak şu ya da bu ölçekte yüklenmek zorunda kalmıştır. İnsanın bilincini onun toplumsal varlığı belirlediğine göre bu dönem kuşağının bilinci de o ölçüde karmaşık ve gelişkindir. Toplumsal varlığıyla insanın bilinci ölçüsünde toplumu etkilemesi ve hele de bunalımlı dönemlerde o bunalımın bir etkileyen öğesi olduğu kadar çözen bir öğesi de olması doğaldır. Birey olarak pek çok insanın aynı toplumsal tarihsel koşullarda aynı yazgıyı paylaştığını bir kez daha yineleyelim. Ancak bu yazgı benzerliğine karşın bireylerden biri ötekinden ya da öteki birinden daha çok bilinçli ya da rastlansal olarak simgeleşebilir. Dolayısıyla belirli bir dönemin bütün özelliklerini yalnızca yaşamlarıyla değil, ölümleriyle de simgeleyen insanlar vardır. İşte İlhan bunlardan biridir. O nedenledir ki İlhan'ı anlatmak zordur. Ama Erdoğdu İlhan'ı anlatmayı yine de deniyor. 36 yıllık yaşamıyla belirli bir döneme damgasını vuran bir kuşağın, toplumsal tarihsel gelişmesine denk düşen bir dönemin, acısıyla, sancısıyla ve bizzat kendi yaşamıyla noktaladığı bir dönemin, günümüzden yarınımıza uzanan bir simgesidir İlhan. Anlaşılıyor ki İlhan'ı anlatabilmek, ölen ve yaşayan insanları anlatabilmek şartıyla mümkün olabiliyor. Ama hayat da o kadar olağan tarzda sürüp gidiyor ki, ve insanlar gene de yaşıyorlar diyor Fıçık. İnanılmaz bir şey bu. Ama insanlar yaşıyor, yemek yiyor, uyuyor, sevişiyor, çalışıyor ve ölümle ilgisi olmayan binlerce şey düşünüyorlar. Kafalarında gerilerde korkunç bir gerilim var ama dayanıyorlar buna. Başlarını eğmiyorlar. Boyun eğmiyorlar. Bu iyimserliğin dayanıksız olduğu düşünülemez bile. A. Segers, 7. Haç başlıklı romanında insanın içinde, derinlerde yatan, iyiye o kadar inanmıştır ki buraya naziler bile ulaşamaz. Yalnızca insanlık onurunu korumak üzere yaşamak, bütün acılara ve hayal kırıklıklarına rağmen Prometheus ve Sisyphus olmaya kalkışmak, çoğunluğun farkına varamadığı ama herkesin sahip olduğu potansiyel bir güçten kaynaklanır. Bu nedenle böyle bir hayat hem zordur hem de yaşanmaz değildir. Böyle bir hayatın sonunda ölülerin genç kalması hem doğaldır hem de toplumsaldır. İlhan'ın dönüşü bana bunları düşündürdü. Tarih insanın toplumsal varlığını ve toplumsal çıkarını ilgilendirdiği bağlamın dışında yazılamaz. Elbette buradaki insan soyut varlık değil, toplumsal mücadeleler içinde yer almış, bu yer alışıyla ya da eskiden ya da yeniden, çünkü bunların arasında orta yol yoktur, yana olmuş ve bu tavrıyla da tarihin yazılışında rol almak üzere adaylığını koymuş bireydir. Evet, ve bu birey herkesten önce kendine karşı hesap verebilecek durumda olmalıdır. Yoksa bugün kitap evlerinde İlhan'ın gülümseyen yüzüyle karşılaşan herkesin kabus görmüş gibi irkilmeyeceğini nasıl açıklayabiliriz? İlhan İlhan, İlhan'ın hep genç kalacağı bilincinin kitap biçimidir. Milliyet Sanat Dergisi, 15 Şubat 1984. Şule Büyük Çizmeci, Acının Yakıcı Alazı. Yakıcı Ağustos güneşi başkenti kasıp kavururken, Karşıyaka mezarlığında selviler ışık demetlerine geçit vermiyordu. İki kız çocuğunun 4 yaşındaki türküler ve 2 yaşına yeni adım atmış Alaz'ın dokundukları mezar taşı buz gibiydi. Ama türküler annesini izleyerek bu soğuk mezar taşını öptü. "Anne, bu taşı açsak babamı görebilir miyiz?" diye soruyor. Bir yandan küçük, yumuk yumuk elleriyle taşı aralamaya uğraşıyordu. Soruları birbiri ardına patlatıyordu. "Geldiğimizi babam biliyor mudur şimdi? Sevinir miydi geldiğimizi bilse? Güler miydi? Benim canım kızım gelmiş diye. Nerede yatıyor babam? Nasıl yatıyordur? Ama küçük değil midir burası? Babam daha büyük değil miydi anne?" Gülleri koparmak istiyordu küçük kız. Ama abla hemen devreye girip onu engellemişti bile. Şimdi de büyük bir insan edasıyla baş taşındaki yazıyı inceliyordu. İlhan, "Alt sıradaki yazı ne?" diye sordu annesine. "7 Kasım 1980. Babanın ölüm günü," diye açıkladı soruyu genç kadın. Bu pazar ziyareti, dövülerek öldürülen yayıncı İlhan Erdos'un mezarına çiçekler ekilerek son buldu. İlhan Erdos sonsuzluğa kadar bu mezarda yatacaktı. 4. Kaset 1. Yüzün Sonu. Lütfen 2. Yüze geçiniz.